Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, kupamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Safalar getirdiniz. Afiyet olsun inşallah.
Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun. Safalar
Cenab-ı Hak hocam. Sizlerin, bizlerin, bize kulak veren kıymetli dinleyenlerimizin sıhhatini, afiyetini artırsın inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresi 187. ayet-i kerimede uzun bir ayet-i kerimeydi. Bu ayet-i kerimede yine oruçla alakalı, oruç geceyle alakalı bir kısım hükümler Yüce Rabbimiz beyan buyurdu burada. Yani iftardan imsaka kadar oradaki müsaade buyurduğu, ruhsat vermiş olduğu, yeme, içme, diğer meşru haller dile getirilmiş oldu. Ve sonra da sabah fecr-i sadıktan akşam namazı vaktine kadarki süre içerisinde de orucun tamamlanmasını emreden ifadeler yer alıyordu. Oraları geçen dersimizde izah etmeye çalışmıştık bu hususları. Ayet-i Kerime'nin son tarafında itikafla alakalı bir husus kalmıştı. Evet, o da hocam. Önemli bir ibadet. Kur'an-ı Kerim'de dile getirilen, hatta İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'la ilgili ayet-i kerimelerde o dönemde yine vel akifin, akifun diye, evet, yani itikafa girenler, kendi ibadet verenler diye, demek ki önceki peygamberlerde olan bir ibadeti ifade ediyor bu kelime, bu tabir. Onunla ilgili hocam kısmı kalmıştı. Oradan devam edelim müsaadenizle. Ayeti de oradan başlamak istiyorum.
İnşallah.
Estağfirullah. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Yani sizler mescitlerde, tek mescit olmadı da burada anlaşılmıyor. Sadece bu mescidi haram olacak, mescidi nebi olacak diye bir demek ki şey yok. Bütün mescitler yahut da mescit denen her tarafta bir ihtikaf ibadeti yapılabilir anlamına geliyor. Sizler mescitlerde itikafa girdiğiniz zaman itikafın bir şartı olarak, itikafın bir diyelim ki farzı olarak diyelim ki eşlerinizle cinsi münasebette bulunmayınız. Yani Ramazan gecelerinde buna müsaade edilmiş olmakla beraber eğer siz Ramazan'da veya da Ramazan haricinde, çünkü o konuda hocam tartışmalı, İtikafa giren insanların da o noktada dikkatli olması lazım gelir diye bir husus var. Biraz detay sizden inşallah alacağız. Tilke hududullahi fela takrabuha. İşte bütün bu anlatılan hususlar Cenab-ı Hakk'ın belirlemiş olduğu sınırlardır. Yani Allah'ın hudududur. Ona yaklaşmayınız. Yani aşmayı bırakalım, yaklaşmayınız. O hudutlara dikkat ediniz. O hudutlar çerçevesinde bir kulluk hayatı yaşadınız. Kezerki bir yunullahı ayatı linnesle alem yettekun. Cenab-ı Hak işte bu şekilde gönderdiği peygamber, ona indirdiği ayetler ile kendi ahkamını, kendi efendim muradını bizlere böyle beyan ediyor ki o çerçevede bir kulluk hayatı yaşayalım da hem haramlardan sakınalım, hem yanlış yerden sakınalım, Allah'ın emrini tutmuş olalım. Şimdi burada kıymetli hocam biraz itikaf hakkında bilgi verebilir misiniz?
İnşallah hocam.
Yani bu ibadet Ramazan'a mahsus bir şey midir? Ramazan haricinde de olabilir mi? İtikafın şartları nelerdir? Ve bu ibadet, çünkü ayette de yer alıyor, Efendimizin hayatında çok önemli bir yeri, evet, var bunun. Tabii ki bizde daha çok Ramazan'da bir kısım kardeşlerimizin işte az veya çok bir şey tutmaya çalıştığı bir ibadet gibi gözüküyor. Ama bu ibadet önemli noktasında biraz açıklamalar yapsak iyi olur.
Evet hocam. Bismillahirrahmanirrahim. İtikaf teksif olmak, yoğunlaşmak demek hocam. Yani ibadete yoğunlaşmak, tamamen kendini ibadete vermek, başka işlerle meşgul olmamak demek. İnsan hayatında Cenab-ı Hak belli vakitlere, belli noktalara ibadetler koyuyor. Yani insan dünyada biraz ihtiyaçları için çalışarak, biraz Rabbine ibadet ederek bu şekilde hem bedeninin ihtiyaçlarını karşılayarak, bu dünyada yaşamanın, bu dünya şartlarında yaşamanın bir ihtiyaçları var. Bedeni ihtiyaçları. Onları karşılayarak hem de ruhunun ihtiyaçlarını karşılayarak dengeli bir şekilde gidiyor. Ama zaman zaman Cenab-ı Hak insanı biraz daha belki kendine doğru yaklaştırmak için, biraz daha ibadete alıştırmak için bir talim olarak böyle yoğunlaşma, bazı zamanlarda yoğunlaşmasını arzu ediyor. Örnek olarak, yani geçici olarak da, bu devamlı olması bunun mümkün değil. Bu dünya hayatında yaşayacaksa bu şartlar altında böyle devamlı bir şekilde böyle olması mümkün değil. Belki de istisnai olabilir. Belki böyle yaşayan insanlar varsa da istisnai olabilir. Ama zaman zaman belli dönemlerde işte insan nefsine uyarak dünya tarafına çok meylettiği zaman belki bu meyli azaltmak, onu bu tarafa biraz ruhani aleme çekmek için böyle zaman zaman yılda bir işte itikafla, ondan sonra zaman zaman işte oruçlarla, zaman zaman gün içerisinde seher vakti ibadetleriyle.
Yani kısa süre olsa da inziva ile, halvetle.
İnzivalarla, halvetlerle insanı bu tarafa, ruhani aleme çekmek gerekiyor. Çünkü insan ruhu kirlenebiliyor. Günahlarla, işte meşguliyetlerle kirleniyor, meşgul oluyor, yoruluyor. Zaman zaman böyle günlük olarak işte seher vakitlerinde ibadet ederek, yıllık olarak itikaflarla bu şekilde temizlenmesi, arınması, biraz dinginleşmesi, dinlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla itikafta böyle bir ibadet, sadece ibadetle yaşamak, yani başka bir şeyle meşgul olmamak. Zaruri ihtiyaçlar, işte tuvalet ihtiyacı, uyku ihtiyacı dışında, onun dışında yeme ihtiyacı. Bunlar olmadan yaşayamazsın zaten. Bunun dışında zaruri ihtiyaçları devam ettirip zaruri olmayan, işte zaruriyat, haciyat, tahsiniyat, üçe ayrılıyor hocam ihtiyaçları. Zaruriler, işte yapmazsan ölürsün. Onlar devam ettir. Haciyat, biraz ihtiyaç olan şeyler var ama onu ertelenebilir. Onu yapmazsan hemen ölmezsin. Tahsiniyette işte güzellikler, işi güzelleştirmek için olmasa, hiç olmasa da olur olan şeyler. Bu haciyatla tahsiniyatı belki kaldırarak hocam sadece zaruriyatla bir müddet yaşamak, sadece ibadet hayata nasıl oluyormuş belki onu görmek açısından itikaf emredilmiş. Peygamberimizin sünneti olarak konulmuş, sünneti müekkede. Peygamber Efendimiz bunu yapmış. Ramazanlarda yapmış daha çok hocam. Sadece bir herhalde Bedir Savaşı'na gittikleri yıl Ramazan'a denk geldiği için, Ramazan 20'sinden sonra Bedir Savaşı'nda oldukları için o sene yapamayınca Şevval'de yapmış 10 gün. Yani çok önem verdiğini göstermek için Ramazan çıksa bile Şevval'de o itikafı yapmış Peygamberimiz. Dolayısıyla onun kuvvetli bir sünneti. Başta İşte bazı sahabelerle ilgili rivayetler burada anlatılır hocam. İşte onlar diyor iftar ettikten sonra mescitten dışarı çıkınca diyor giderler hanımlarla ihtiyaçlarını da giderirlerdi. Sonra bu ayet-i kerime gelince artık bu da yasaklanmış oldu.
Yani itikafta.
İtikafta.
İken.
İtikafta iken. Dolayısıyla daha çok Ramazan'ın son 10 günü itikafa giriyor. Bunun bir hikmeti de tabii ki Kadir Gecesi'ni yakalamak gayreti. Daha bir rivayette Peygamberimiz Ramazan'ın başında diyor ilk 10 gün girdi itikafa. Onunla birlikte bazı sahabiler de girdiler. 10 gün bitince Efendimiz baktı Kadir Gecesi'ni hissedemedi. Dedi ki Kadir Gecesi bu 10 günde yoktu. Bizimle beraber itikafa gelenler devam etsinler itikafa.
İkinci 10 gün.
İkinci 10 gün. Yine orada göremeyince üçüncü 10 gün. Böyle bir ay itikaf ettiği de olmuş hocam. Allah demek Allah. Ki ilk Kadir aramalarında böyle. 20. günde yine tekrar bizimle beraber itikaf etmeye tekrar devam etsin ilan ederek böyle 30 günlük bir itikaf olmuş. Ondan sonra herhalde Cenab-ı Hakk'ın bilgi vermesiyle son 10 günde olduğu bildirilince Efendimiz son 10 günde itikafa giriyor. İşte ailesini de İtikafa teşvik ediyor, onları da uyandırıyor. Yani son 10 günün gecelerini iyi değerlendirelim, Kadir'i kaçırmayalım, Kadir gecesini diye. Sahabiler de Peygamberimize uyarak bu son 10 günde itikafa giriyorlar. İtikafta Hazreti Ayşe validemizin bir sözü var hocam. Peygamber Efendimiz diyor son 10 günlerde itikaf ederdi vefat edinceye kadar. O vefat ettikten sonra hanımlar diyor devam ettiler. İşte Hazreti Ayşe validemiz mesela 50 yıl falan yaşıyor Peygamberimizden sonra. 50 yıl devam ediyor bu itikaf ibadetine. Ve sünnetü fil itikaf, yani itikafın kaidesi, kuralı nedir? Ella yahrucu illa li hacetil insan. Mescitten dışarı çıkmamasıdır. Ancak insani zaruri bir ihtiyaç, yani tuvalet ihtiyacı için. Öyle yettebul cenaze, cenaze takip etmez. İşte cenaze namazını kılsa da avluta, diyelim mescidin caminin avlusunda cenaze namazını kılar ama peşinden kabre kadar gitmez. Öyle yaudu meridan, hasta ziyaretine gitmez. Dışarıda çünkü başka bir evde. Yani camiden dışarı çıkmaması lazım.
Halbuki cenaze teşriği de bir ibadet.
Tabii çok büyük ibadet.
Hasta ziyareti bir ibadet. Hı-hı. Ama itikafın...
O 10 günlük sürede bunlar olmaz diyor. Öyle yemezse imraten kadına dokunmaz. Öyle yübeşirahe, onunla münasebette bulunmaz. Yani hem cinsi münasebet hem öpme, dokunma gibi şeyler olmaz diyor. Öyle itikafe illa fi mescidi cemaatin. Büyük camide olur itikaf.
Tabii hocam ayet-i kerime değil, mesacit tabii. Hı-hı. Buyuruyor. Büyük yani mescitler camide diye. Hı-hı. O demek başka rivayetlerde, hı-hı, özellikle cuma ile alakalı hocam şeyler, hı-hı, var. Evet. Yani cuma namazı, hı-hı, farz olduğu için her camide belki cuma namazı kılınmayabilir diye, hı-hı, bir şey var. İşte büyük camiler, merkezi, evet, camiler diye. Bir dediğim ki o itikafa çekildiği yerde cuma namazı kılınmıyorsa, hı-hı, bu kez o farzı kılması için oradan çıkması lazım. Başka bir yere gitmesi, evet, lazım. O zaman bu da itikafı bozacağından dolayı cuma namazı kılınan mescidi olmadığı diye oradan hocam, evet, şey yapıyorlar.
Yani bazen çünkü ailelerin mescitleri olabiliyor, şahsi mescitler olabiliyor ama orada cuma namazı kılınmıyor. Belki civardan komşular gelip günlük namazları kılsalar da cuma namazı kılınmıyor. İmamı yok, müezzini yok. Onun için bir rivayet var hocam burada. Nerede geçmiş hocam? İbn-i Adi'de geçiyormuş. Diyor ki, küllü mescidin lehu müezzinin ve imamun fel i'tikafi yasluh. Yani imamı ve müezzini olan mescitte itikaf uygun olur, doğru olur diyor. Dolayısıyla böyle mahalli mescitler, şahsi mescitlerde bunun olmayacağı ifade ediliyor. Ve Hazreti Ayşe Validemiz yine ve sünnetü fil mu'tekif eyyasum. Mu'tekifin, itikaf edenin sünnet kurallarından birisi de oruç tutması, oruçlu.
Tabii Ramazan'da oruçta problem yok.
Zaten oruçlu.
Oruç var ama,
evet,
Ramazan dışında eğer itikafa girecekse gündüzleri de oruçlu geçirmesi,
evet,
uygun olur diyelim yani. Hatta
sünnet,
o
kaide,
itikafın sünnetinden diyelim.
Evet, evet. Dolayısıyla rivayette peygamberimizin la itikaf illa bi siyam, itikaf ancak oruçla olur diye bir şey de var hocam. Rivayette nakledilmiş. Sonra hocam bunun işte kuvvetli bir sünnet olması hasabıyla ümmeti Muhammed bunu devam ettirmiş. İtikaf sünnetini devam ettirmiş hocam. Gerçekten biraz nefse zor gelen bir sünnet. Mescitte kalmak uzun süre. İşte insan artık ibadet ederek yoruluyor. Uyumaktan yoruluyor diyelim. Biraz uyuyacaksın, biraz ibadet, işte Kur'an-ı Kerim okuyacaksın. Kitap okuyabilirsin. Dini kitaplar okunabilir. Ne bileyim, oturup tefekkür edebilirsin ama bunlar işte insanı böyle yorabiliyor.
Peki hocam, itikafa giren diyelim ki bir grup olsa, kendi aralarında böyle muhabbet,
sohbet,
eser konuşsalar, yani zaman geçsin diye.
Lüzumlu sohbet tabii, o mani değil.
Ama lüzumsuz, dedikodu, gıybet onlar.
Lüzumsuz, boş hatta. Dedikodu, gıybet bir tarafa, boş lakırdılar bile.
O insan hocam biraz maneviyete yöneldiği zaman nefis tabii zorlanıyor.
Evet.
Fırsat bulduğu zaman da konuşmak istiyor.
Dinlenmek istiyor.
Evet.
Nefsi dinlendirmek. O kitap okunabilir, ilmi konular okunabilir. Tefekkür edebilir, uyunabilir. İşte bu şekilde bir 10 günü. 10 gün olması şart değil tabii. 10 gün sünnet ama işte daha az, daha kısa da yapılabilir.
Hocam kısadan başlayalım, yavaş yavaş artıralım.
Evet, en kısası
bir gün. Bir günden başlayalım.
Evet, en kısa tam bir gün. Çünkü oruç olması gerektiğini hem orucuyla hem gecesiyle tam bir gün olması lazım. Allah selamet versin bizim Ethem hocamız. Hocam bize bir Medine'de yaptırmıştı.
Bir gün mü yaptırdı?
Bir gün hocam.
Hiç olmazsa bir sünneti yapmış
olmalıyız. Dedi ki bir itikaf mutlaka onun sünnetidir. Beraber gittiği kimselerle böyle bir gün en azından bir itikaf yapalım diye. Allah razı olsun, hakikaten firasetli bir davranış. Yani her zaman insan fırsat bulamayabiliyor. Mescid-i Nebevi'de böyle bir gün en azından bir itikaf yaptırmıştı kendisine. Buradan şükranlarımızı, minnetlerimizi arz edelim. Evet,
teşekkürlerimizi. Ömrüne bereket versen güzel bir şey.
Evet.
Sünnetin yaşanmasına,
evet,
vesile.
Biliyorum.
Olmuş hocam. Şimdi tabii nefsimize ağır geliyor bunlar, evet, ama Yani bir taraftan da ölümü hazır yapmak gerekiyor. Hı hı. Yani ölüm çok yakın ve kabre girdiğimiz zaman herhalde kaç ne kadar bir süre orada itikafta olacağımız hocam bilemiyoruz. Yani yalnız kalacağımızı, hı hı, bilemiyoruz o kabir aleminde. Yani bir manada da bir insanın yalnızlığa alışması, halvete, evet, alışması, tek başına Rabbiyle baş başa bulunmaya alışması, bunun da bir alıştırması anlamına geliyor diye hocam, ibadetler, tabii, bu inzivalar, bunlar yani, bunlar. Yani hep de böyle dünyaya dalıyoruz, işte efendim çilimiz, çocuğumuz, evimiz, barkımız, ama bir gün gelecek olana ayrılacağız. O ayrılmak da insana çok acı verecektir şüphesiz. Tabii. En azından bu ayrılmanın bir kısım böyle ufak tefek temrinleri
olması lazım.
Olması lazım. Olması, evet, lazım diyor. Tam böyle ruhumuz, yani canımız diyelim, nefsimiz, her şeye böyle tam yapışmışken az evvel gelip de gidiyoruz falan deyince her şeye böyle tek tek kopmak da hakikaten kolay bir şey değil.
Yani bunu bedenden ölçebiliriz hocam. İnsanlar bedenlerini geliştirmek için vücut gelişimi diye işte spora gidiyor. İşte kaslarını geliştiriyor, çalışıyor, yoruluyor. Yani nasıl bunun için zaman ayırıyorsun, yoruluyorsun, para veriyorsun. Ruh için de, ruh da aynı, onu da aynı düşünmek lazım. Ruh için de çalışmak, gayret, onu güçlendirmek, onu güçlendirmek için zaman ayırmak, gayret etmek, yorulmak gerekiyor. Yani işte diyoruz, dünyada zengin olmak isteyen insan ne yapıyor? Erkenden kalkıyor, çalışıyor, koşuyor, yoruluyor. Aynı şekilde ahirette zengin olmak isteyen de aynı, yani çok basit yani. Hemen bunu kıyas edebilir. Yani dünya için çalışmak gerekiyor ama ahiret için yatarak da zengin olunur diye düşünüyor insan bazen. Bu yanlış. Yani dünya için zengin olmak için çalışmak gerekiyorsa ahirette zengin olmak için de çalışmak gerekiyor, zaman ayırmak gerekiyor. Onun dengesini kendisi kuracak insan. Yani ben ne kadar ne istiyorum? Ruhumun güçlü olmasını istiyorsam, maneviyatımın güçlü olmasını istiyorsam, onu da işte itikafla, oruçla, ibadetle ona göre emek vermem lazım. Evet. Yoksa yani ruh tarafı kendiliğinden olur. Beden tarafını ben yapayım gibi düşünebiliyoruz bazen. Öyle olmuyor tabii ki.
Evet. Şimdi hocam itikafla alakalı onun hikmetle ilgili bazı şeyler var. Alimlerimizin tabiinden, sahabeden tabiinden alimlerimizin sözleri var. Mesela Ata bin Ebi Rebah diye bir müfessirimiz diyor ki, itikafa giren kul diyor, büyük bir zatın kapısı önünde oturup ihtiyacım görülmedikçe buradan ayrılmam diyen kimseye benzer.
Evet, çok güzel.
Çünkü diyor itikafa giren kul diyor adeta Allah'ın evi mesabesindeki mescitte oturur ve günahlarım bağışlanmadıkça bu mescide ayrılmam der diyor. Yani çünkü ısrar ediyor. Yani evet, diyelim ki 10 gün mesela kalabilirse insan, bir gün kalsa bir gün ısrar etmiş olacak. İşte diyelim ki işte diğer ne kadar gün kalırsa o kaldığı günleri ibadette uzattığı sürece Cenab-ı Hak'tan yani bir bağışlanmasını talep ediyor. Buradan beni bağışlamadan çıkmam ya Rabbi diye haldeyle bunu söylemiş oluyor. Yine hocam bir hadis-i şerif naklediliyor. Kim diyor din kardeşinin işini görmeye, onun herhangi bir ihtiyacını gidermeye çalışırsa 20 yıl itikafta odurmuş gibi sevap kazanır. Kim de bir gün itikafta bulunursa Allah onunla cehennem arasına her biri iki ufuk arasındaki mesafeden daha geniş üç hende koyar. Yani bu ibadetler insan cehennemi uzaklaştırır, Allah'a yaklaştırır. Ama geçenki efendim programda bahsettiğiniz üzere bir şey vardı, şerif vardı. Ama bir müminin işini görmek, yardımcı olmak da o da ayrı bir ibadet, hayırlı ibadet. Yine bu tabi itikaf bir ibadettir. Şartları olan, diyeyim ki işte belli, dediğim ki kalacak yer, süresi, diğer yasakları ile ilgili bir çerçevesi çizilmiş olan, belirlemiş olan bir ibadettir. Ama yine bu tasavvuf erbabının yani itikafla beraber veya da onun ilaveten böyle halvetten bahsediyorlar. İnzivadan bahsediyorlar. Bunlar benzeri şeyler birbirine.
Evet.
Benzeri şeylerdir. Bu insanlarla ilgiyi kesmenin, halvette bulunmanın da insan ruhuna sağlamış olduğu tabii çok önemli faydalar var. Oradan hocam Bursi Hazretleri birkaç tanesine yer veriyor. Diyor ki insanlar diyor, yani bir insan kenara çekildiği zaman uygun bir şekilde ama. Evet. Yani yine böyle aşırı olmayacak, uygun olacak. Yani zararı olmayacak, faydası olacak. Evet. Vazifeyi ihmal etmeyecek yani. Onların hepsi hesabını yapması lazım. İnsanlar diyor, onun diyor, o da insanların zararından emin olur. Bir insan kenara çekildiği zaman. Hı-hı. En azından hani buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam, el muslimu men selimen nasu min lisanihi ve yedihi.
Evet.
Müslüman insanların elinden diline selamette oldu, zarar görmediği bir insan. Yani beraber insan bulunduğumuz zaman dikkat etmemiz lazım. Belki zarar veriyor olabiliriz.
Evet, tabii.
Bir didimiz elimizle. Kenara kaldığımız zaman bir defa kendisi insan zarar görmediği gibi başka da zarar verme şeyini ortadan kaldırmış oluyor. Halvet diyor, nefsin varlık duygusunu ortadan kaldırır, dünyaya iltifatı önler. Bu da doğruluk ve ihlasın ilk basamağıdır. Yani uzaklaşıyorsun, uzaklaşınca da orada bir dünyaya yönelme iltifat. İtikaf tam bunu sağlıyor insana yani. Dışarı çıkmıyorsun, mescidin dışarı çıkmıyorsun yani. Bir zaruri ihtiyaç haricinde. Dolayısıyla dünyadan kopuyorsun yani. Alakanı kesmek durumundasın. Zor olsa da. Yine diyor halvet diyor, Allah ile ünsiyeti, tevekkülü ve elindeki nimetlere yetinmeyi sağlar. Böylece kulu helak olmaktan, manevi helak olmaktan korur. Çünkü devamlı insanlara haşır neşir olan kimse geçimini sağlarken mutlaka bazı güçlüklerle karşılaşır. Kazancının helal olmadığını ayırt edemez. Duruma gelince de helak olup gidebilir. Ama orada acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Onun da bir muhasebesini yapma imkanı söz konusu olur. İnsanlardan diyor, ayrı yaşayan diyor, başkalarına yaranmaya çalışmaktan ve insanlara iç içe yaşadığında karşılaşabileceği diye günahlardan yine kurtulmuş olur. Bunda yine yani diyelim ki zaman zaman yapacağımız inziva ve halvet tellerinde de bunlar elde edecek faydaların birkaç tanesi.
Evet.
Dile getiriliyor. Şeyh Üftadi Hazretleri diyor ki, bu üniversitenin şeyhi diye hocam bu Üftadi Hazretleri.
Evet hocam.
Yani, tasavvuf diyor, içinde haram ihtimali bulunan her şeyden kaçınmak ve dili boş sözlerden korumaktır. Bir tasavvufun bir tarifi de bu.
Evet.
Yani haram ihtimali ne varsa hepsini efendim uzak duracaksın. Haramlı bir tasavvuf olmaz. Dili de boş sözlerden korumak gerekir. Tarikatlardaki 40 günlük halvet uygulanması da bunun dışında bir şey değildir. Çünkü tasavvuf kesret, çokluk içinde vahdeti yakalamaktır. Halvetle ulaşılmak istenen nihai gaye de yine efendim bu vahdete, birliğe efendim erebilmektir. Fakat kesret içinde, yani insanların içine girerek elde edilen hasrette daha sağlam ve kalıcıdır. Halbuki halvetle oluşan hasretler insanlar arasındaki karışımla yok olabilir. İnsan tek başına kalınca bazı güzel haller yaşayabilir. Bazı duygusal yoğunluklar olabilir. Döndüğü zaman onu davet etmek de kolay olmayabilir. Çünkü insanlara karışınca da tekrar eski şeylere, hale insan dönebilir diyor. Yine devam ediyor izahına Üftü Hazretleri. Bizim yolumuz diyor, Efendimiz Aleyhisselam ve ashabının yoludur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem itikaf için 40 gün sınırı koymamış. Sadece Ramazan ayının son 10 gününe itikafa girmişti. Fakat 40 gün halvete çekilmeyi Musa Aleyhisselam'ın hayatında görüyoruz. İşte halvetiye tarikatının bu 40 gün halvet prensibi Musa'ya 30 gece vade verip sonra buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği müddet 40 geceye tamamlandı. Ayetinden çıkarılmıştır. Diye böyle bir izahı var. Yani halvetiye tarikatının da bu 40 günlük halvet şeyini oraya dayandırdıklarını.
Çile.
Evet. Çileden falan bahsediyorlar hocam. Dolayısıyla burada nedir? Burada önemli bir ibadet olduğunu anlamış oluyoruz. Bunun inşallah yapanlardan da oluruz inşallah, nasip olur. Ethem hocam hiç olmazsa böyle bir fırsat şey yapmış hocam.
Talebelerine pek çok talebesi bunu yaptırdı.
Biz de yapalım. Bazen yapılmasına vesile olalım. Ve bu ibadet canlanmış olsun.
Evet. İbn-i Kesir böyle şey yapmış. Çok güzel bir cümlesi var. Allah Teala'nın da itikafı oruçtan sonra zikretmesi, oruç hayatından sonra itikafın gelmesi, bu bir irşattır diyor. Bir tenbihtir. Ala ennel i'tikaf fissiyam. İtikafın oruç içinde olacağını ve fi ahir şehri sıyam, oruç ayının sonunda olacağına. Ne bir işarettir, bir irşattır diyor.
Çünkü ne yapıyor? Cenab-ı Hak oruçla ilgili ayet-i kerimelerin en sonunda.
Evet.
Bundan bahsediyor.
Hem orucun içinde hem orucun sonunda.
Sonunda bahsediyor. Dolayısıyla hem Ramazan'da hem de Ramazan'ın son günü olmasına bir işaret. Oradaki tertipten bunu çıkarıyor hocam.
Evet, yani Peygamber'in sünneti de zaten böyledir diye çok güzel bir çıkarım yapmış.
Evet, güzel. Bir de hocam ayetin sonundaki oraya tekrar bir vurgu yapalım. Cenab-ı Hak hudud, tilke hududullahi fela tekrabuha. Yani bu konuda iki farklı Cenab-ı Hakk'ın bir beyanı oluyor. Birisinde bunlar Allah'ın belirlediği sınırlardır. Bunlara yaklaşmayın. Çünkü yaklaşmama gerçekten daha önemli. Yani bir kişiyi günah götürecek şeyi başından engellemek demektir manası. Evet. Ama bir başka ifadede tilke hududullahi fela tekrabuha. Bunlar Allah'ın çizdiği efendim şeylerdir. bunu mesela aşmayın.
Aşmayın.
Evet. Dolayısıyla yaklaşmamak daha önemli. Ama yaklaşırsak hiç değilse efendim artık aşılmaması gerekiyor. Ama yaklaşınca aşmak tehlikesi olduğu burada. Anlaşıldı. Dolayısıyla ayet-i kerimede kullanılan bu sınırı yaklaşmayın ifadesi bu sınırları geçmeyin demekten daha edebi ve daha mübalağalıdır.
Evet.
Anladığımız gibi. Allah Teala lafzı kısa fakat taşıdığı anlam bakımından zengin cümlelerle oruç hükümlerini açtıktan sonra şöyle buyurdu. İşte Allah insanlara ayetlerini, dinin delil ve hükümlerini böyle yeterli ve apaçık bir şekilde açıklar. Allah Teala açıklamalarla insanlara hidayet ve rahmet yolunu göstermekte ve bu açıklamaların önemine dikkat çekmektedir. Bundan maksat kulların Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten korunup sakınmaları, takva sahibi olmalarıdır. Yine daha çok böyle şey günahlarda hocam, yani kişinin düşme tehlikesinin fazla olduğu günahlarda.
Evet.
Dediğim işte bir zina gibi, yani fahişe, fevahiş gibi hususlarda, yetim malı gibi hususlarda, yani hakkın kolay çiğnenebileceği hususlarda Cenab-ı Hak sürekli yaklaşmayın emri var hocam orada.
Evet.
Tehlike. Çünkü yaklaşıldığı zaman o günahın işlenme ihtimali artıyor.
Evet.
Artıyor. Burada da yine bu hususa dikkat çekiyor. Yani özellikle işte Ramazan'dır, itikaftır, oruçtur, bir karı koca münasebetleridir. Yine aşağı yukarı aynı kuyruğu bağlantılı olduğu için
evet hocam.
Bu yaklaşmayın ifadesi burada da kullanıldığını görüyoruz.
Yani insan uzak durursa daha kendisini koruyabilir ama yaklaştığı zaman bazı duygular artık harekete geçti mi onları durdurmak zor olur. Dolayısıyla hiç yaklaşmamak, hiç o duyguları kabartmamak, onları harekete geçirmemek tavsiye ediliyor. Yani onları harekete geçti mi insan artık aciz kalabilir. Onlara söz geçiremeyebilir diye. Dolayısıyla yaklaşmamak daha selamet oluyor.
Evet. Onu muhterem Osman Efendi Üstadımız yani şeye benzetiyor. Yani yaklaşmayı yani bir buzlu zemine basmaya evet. benzetiyor. Yani eğer kaygan bir zemine diyor basarsanız ben orada işte dururum, kendime hakim olurum falan diyemeyebilirsiniz.
Tabii.
Çünkü artık irade elinizden gider. Çünkü ayaklarınız kayacaktır. Kayacaktır, böyle.
Tabii.
Dolayısıyla kaygan zeminlere basmamak. Ve yürürken karpuz kabuğu, efendim muz kabuğu üzerine basmamak.
Evet.
Tabirleri falan var hocam bizde.
Evet hocam.
Oraya en güzeli öyle bir tehlikeyle hiç kendimizi yüze getirmemek istemiş oluyor ayet-i kerimede. Kıymetli hocam bir sonraki ayet-i kerimeye geçebiliriz. Bu da çok büyük bir ayet-i kerime. Özellikle işte alışverişle, ticaretle, kazançlarımızla ilgili çok kapsamlı, kapsayıcı bir ayet-i kerime geliyor bunun peşinden. Demek ki Allah'a güzel bir kulluk yapabilmek için yediğimizin, içtiğimizin, aldığımızın, verdiğimizin helal çerçevesi olmasının da aslında ehemmiyetini burada anlamış oluyoruz. Çünkü oruçla ilgili ahkamın peşinden hemen ayet-i kerimede Estağfirullah ve la te'ekulu embalekum beynekum bil batil. Mallarınızı kendi aranızda batıl yollarla yemeyin.
Evet.
Yani bu yemenin her şeye geliyor. Kazanmaktır, almaktır, vermektir. Yemeyin. Ve tudlu ve la tudlu biha ilel hukkame. O mallarınızı hakimlere, savcılara sarkıtmayın. Yani böyle bir kuyuya kovayı sarkıtır gibi böyle gizli bir yolla rüşvet başta efendim. Onlara mallarınızı vermeyin. Nitekülü ferika min envalinnas bil ismi. İnsanların mallarından bir kısmını günah yollarla, haram yollarla yemek için hakimlere, savcılara, avukatlara rüşvet vermeyin. Ve entüm te'alemun bile bile. Nokta. Evet hocam. Bu evet. ayet-i kerime
hocam,
bize batıl yollarla insanların mallarını yemeyi, rüşveti ve diğer efendim haram kazançları yasaklayan çok kapsamlı bir ayet-i kerime.
Evet.
Bununla ilgili hocam bazı sebebi nüzulleri vardır, rivayetler evet. vardır. Onu işlemeye çalışalım.
Hocam oruçtan sonra gelmesi çok anlamlı gerçekten. Oruç niçin var? Oruç helal olan kendi yiyeceğine hakim olmak. O konuda kendini zapt etmekle ilgiliydi. Bir alıştırma yaptı. Yani kendine ait helal olan yemeği bile Cenab-ı Hak yasaklayınca yemiyorsun. Akşama kadar bekliyorsun. Dolayısıyla nefisler böyle bir alıştırmayla bir kuvvet kazandı. Bunun hikmeti nedir? Demek ki yani haramlara hiç uzanma. Arkasından geliyor ki ondan sonra başkasının malına hiç uzanma. Yani kendi oruçla kendi malında bunu tatbik et, kendini güçlendir, nefsini güçlendir. Allah'ın emrine itaat, uyma gücünü artır ki dışarıda başkasının malına hiç uzanmayasın. Çok hikmetli gerçekten hocam. Yani başka, demek ki orucun hikmeti başkasının malına göz dikmemeye alıştırmak. İnsanlar bunun talimi. Yani dolayısıyla insan eğer orucu hakkıyla tutmuyorsa demek ki başkasının malına göz dikecek. Hatta daha ileri gidip onu almak için başkalarına rüşvet vermeye, çeşitli yollara müracaat edecek. O daha kötü. Yani insan kendi halinde başkasının malına belki göz dikebilir, onu almaya çalışabilir ama bu biraz daha ileri gidiyor. İşte hakimlere rüşvet veriyor. İşte adam başka adamlar arıyor, başka güçler arıyor ki bu güçleri kullanarak başkasının malını haksız yere yiyeyim diye. Ne evet. kadar canavarca.
Ama insan düşünmeli hocam. Yani evet. oruçunu düşünmeli. Ya ben oruç tutarken Cenab-ı Hakk'ın normalde bana mübah kılmış olduğu şeyleri bile yemiyorum. Yani gündüz mesela oruç ettiğimiz zaman meşru olan yeme içme gibi şeyleri bile terk ediyoruz.
Evet.
Dolayısıyla yani ben Allah'a kulluk için normalde caiz olan, meşru olan şeyleri yapmadığıma göre, yapamadığıma göre o zaman ben zaten bir fiil haram olan şeyi asla yapmamam lazım.
Evet.
Ona hiç teşebbüs bile etmemem lazım diye oruç insana bu düşünceyi hocam, bu şuuru vermesi lazım.
Evet.
Yani ben Allah için helal olan şeyleri bile terk edebiliyorum. Helal olan şeyi bile efendim bırakabiliyorum. Böyle olunca yani haram olduğu açık olan şeyi ben nasıl yapayım diye düşünmesi lazım. Evet. Ve ona yaklaşmaması lazım. Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin oruçla ilgili ayette böyle bir kuvvetli bağlantısı olduğu anlaşılıyor.
Evet, evet hocam. Bununla ilgili sebep-i nüzullerle ilgili hocam bazı rivayetler var. Bu ayet-i kerime nazil olunca Müslümanlar tabii ki hemen çekindiler diyor, geri durdular. Sahabenin özelliği bu hocam. Hemen ayet-i kerime tatbik etmek. Biz epey okuyoruz da böyle hani yani ömrün sonuna doğru belki bir içimize bir duygu gelirse yaşayalım mı falan, yaşamayalım mı diye. Ama bu ayetleri sadece hatim okurken okumak, işte Ramazan'da okumak. Hasan Basri Hazretleri dediği gibi Kur'an-ı Kerim onlara diyor yaşamalar için indirildi. Onlar sadece okumasını ibadet edindiler. Amel edindiler. Sadece okuması. Bizimki...
Ya o da ameldir.
Evet.
O da ameli salihtir ama sadece o değil yani.
İlk adımı. Yani onu okuyacaksın, anlayıp yaşayacaksın. Biz sadece ilk adımda kalıyoruz yani. Sahabe hemen bunu tatbike geçtiler diyor. Dediler ki ya başkasının malını yemeyin diyor Cenab-ı Hak. İnne Allah'a kad nehene enne küle emvelene. Allah Teala diyor bize mallarımızı aramıza batıl yolla yemeği yasakladı. Ve diyor bu yemek en basit yemeğimiz, pişirdiğimiz yemek bizim malımızın en üstünüdür. Çünkü karnımızı doyuruyoruz. Hayatta kalıyoruz. O zaman diyor bizim hiçbirimizin yemeğini yemesi helal olmaz herhalde. Çok önemli bir şey. En değerli malımız olduğuna göre. Bu sefer birbirlerinin yemeklerini yememeye başladılar diyor. Acaba batıl mıdır? Haksızlı hakkımız var mı yok mu? İşte gönülden mi ikram ediyor değil mi? Gibi sıkıntı. En iyisi yemeyelim diyorlar. Yani sağlam olsun. Diye birbirlerinin yemeklerini yemekten bile vazgeçmişler sahabe-i kiram. Ondan sonra diyor Cenab-ı Hak Nur suresi 61. ayet-i kerimeyi indirdi. Leyse alel a'ma haracun ve le alel arca haracun ve la ala en te'klu
min buyutikum ev buyutu abaikum ma'atikum.
Birbirinizin evlerinde yemek yemenizde de sıkıntı yoktu diye bu.
İşte ailelerinizin, babalarınızın, kardeşlerinizin, işte amcalarınızın, halalayı teyzelerinizin anahtar elinizde olan nimkevi evlerden falan beraber veya
cemiyane ve işte birlikte veya ayrı ayrı yemek yemenizde
de bir sakınca yoktur diye.
Sakınca yoktur diye onları rahatlattı. Bu şekilde hayatlarını normale döndüler. Yoksa gerçekten sıkıntılı bir şey. Sonra diğer bir rivayet var hocam. Sahabeden iki kişi. İmrül Kays diye bir sahabi. İmrül Kays bin Abis. Bu meşhur
evet,
şair.
Hocam oraya geçmeden gerçekten hocam tabi ayet-i kerimeler. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın ve sahabenin o dönemde tabi hayatla iç içe geliyor ayet-i kerimeler. Yani bir taraftan diyeyim ki hayat devam ediyor. Bir taraftan ayetlerin nüzulü devam ediyor. Ve yani inen ayetlerle o yaşanan hadiseler hep birbiriyle çok bağlantılı, irtibatlı.
Evet.
İrtibatlı. Evet, onun için mesela sahabe ne diyordu? Biz diyor bir ayet-i kerime geldiği zaman bize gökten bir sofra inmiş gibi düşünürdük. Yani aç insanlar bir gökten sofra gelse nasıl onun başına oturur orada yemek isterlerse biz onu alır diyor. Efendim şey yapar. Niye? Çünkü yaşadıkları bir hayat var. Orada diyelim ki karşılıklı problemler var. Diyelim ki soruları var. Aradıkları cevaplar var. Böyle adeta onların o hayatında o ayet-i kerimeler onların yolunu açıyordu hocam. Yani hudel-i muttakin var ya.
Evet.
Yani rehber yol gösterme. Düşün ki yolda yürüyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz ve bir noktaya geliyorsun, yollar çatallanıyor. Yani 3 tane yol karşıya çıkıyor. Ne taraftan gideceksin? Bilmiyorsun diye ki buram buram. Gelen ayet-i kerime orada orasını aydınlatıyor. Hayır, buradan gitmeyin, buradan gidin tersinde. Böyle olunca o Efendimiz'in ve sahabenin Kur'an ayetleriyle olan münasebetleri şu bambaşka bir canlılık ifade ediyor, bir hayatı ifade ediyor. Dolayısıyla orada bunun örneklerini görüyoruz işte. Evet. Yani bir hayat işi yasaklıyorsa aman derecede çok dikkat gösteriyorlar. Orada diyeyim ki sonra aynı mesele olay yetimle ilgili de hocam. Benzeri bir hadise yapıyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerime geliyor. Yetimlerin mallarına dokunmayın. İşte onları yemeyin.
Evet.
Falan böyle. Gelince ayırıyorlar. Yani yetimlerin malını ayırıyorlar. Kaldığı yeri ayırıyorlar. Yemeğini falan ayırıyorlar. Şu bu neyse aman bir şey olmasın falan diye. Bu kez de büyük sıkıntı ortaya çıkmaya başlıyor. Yetimler zarar görmeye başlıyor bu işte.
Evet.
Sonra ayet-i kerime geliyor. Diyor ki işte insan yetimlerden soruyorlar. İşte onlar için işte ıslah daha iyidir. Beraber bulunursanız böyle yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. O kadar aşırı gitmeyin.
Niyetiniz güzel olsun. Yanlış yapmayın.
Niyetiniz güzel olsun. Yani dolayısıyla aşırı gitmeyin diyor hocam. Ayet-i kerime geliyor. Tekrar onlara bir şeye çekiyor.
Normal
çekmiş oluyor. Böyle işte aslında bir Müslümanın, bizlerin de Kur'an'la olan münasebetlerin bu kadar canlı olması lazım. Yani hayatı Kur'an-ı Kerim'e yaşayacak olursak acaba nerede, hangi ayet bizi önümüz aydınlatıyor, bize bir yol gösteriyor, bir efendim bir rehberlik yapıyor. Ona ihtiyaç da duyarız, o ayeti o şekilde önemseriz yani.
O verdiğiniz örnekte hocam hani Kur'an'ın hidayet olmasın. İşte karşına 3 tane yol çıktı veya 5 tane yol çıktı. Hangisinden gideceğim? Bunun yol göstermenin önemini insan yol kaybettiğinde anlıyor yani. Yani ne olacak? Bir yolun birisine girersin, bir yerden çıkarsın diye düşünülebilir. Öyle değil. Girdiğin yol ya çıkmaz bir yol olabilir. Gidersin baktın çıkmıyor. Sarpa sardı yol bitti. Haydi geri dönme. Bir sürü geri dönmenin sıkıntısı var. Daha kötüsü tehlikeli bir yol olabilir. Girersin başına sıkıntılar gelebilir. Onun için yani böyle zaman kaybetmemek için, enerji kaybetmek için gerçekten yol göstermek çok önemli. O yolun çatallandığı yerde Kur'an-ı Kerim şuradan gittiğinde oradan çıkıyorsun bakıyorsun yolun otobana çıkmış. Oh diyorsun ne kadar kolay oldu. Rahatladın diye. Bunu işte yol kaybedenler bunu bilirler yani. Kur'an-ı Kerim'in ne kadar önemli
şey var hocam,
olduğunu.
Seyyid Kutub'un yoldaki işaretler diye.
Evet hocam.
Alamat Fıttarık mı hocam? Öyle bir şey vardı. Alayn Fıttarık diye bir eseri var. Yani Kur'an-ı Kerim aslında yol giderken oradaki şeylerde tam böyle çatalan yerlerde şeyi gösteren hocam levhalar gibi aslında.
Evet.
Levhalar gibi. Yani hep doğruyu gösteren. Yanlış yok. Buraya gidersen yanlışa gidersin. Buraya doğru gidersin diye gösteren çok açık levhalar aslında.
Evet. Evet hocam.
Evet.
Bu rivayette iki sahabe hocam. İbnül Kays bu meşhur şair olan değil. Farklı bir sahabe. İsim benzerliği. İbnül Kays bin Abis ve Abdan bin Eşva Hadrami. Bunlar bir toprak parçası hususunda anlaşmaya düştüler. İbnül Kays matlup da ondan bir şey istiyor, toprak isteniyor. Abdan da isteyen talip. Bu benim diyor. Felem yekun li Abdan beyni ama diyor isteyen kimsenin bir delili yok. Ve aradı İbnül Kays en yahle. İbnül Kays yemin etmek istedi. Yani ben yemin edeyim matlup olan. Öteki haklı ama delili yok. Peygamber Efendimiz ona diyor bir ayet okudu. İnnellezine yeşterune bi ahdillahi ve eymanin semenen kalile. Allah'ın ahdini, yemini ucuza satın alan. Yani dünya malı için boş yere yemin edenler.
Haksız yere yemin edenler.
Yalan
yere yeminle bir kardeşin nakli olmak isteyenler demek.
Evet. Ali İmran 77 ayetini okudu. Yani aradan yesiren dünyadaki dünyanın basit bir menfaati için yemin eden. Bunu duyunca İbnül Kays yemin etmekten vazgeçti. Dedi ki eyvah tehlike var burada. Yemin etmekten vazgeçti. Velem yuhasimu fiyat. Artık o arz, o toprak konusunda tartışmaktan da vazgeçti. Bunun üzerine bu ayet-i kerime indi. Vela te'kulü emvelikum beynekum bil batıli ayet-i kerimesi indi. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurdu. İnneme ene beşerun müslükum. Ben de sizin gibi insanım.
Bu çok mühim bir şerif hocam. Evet. Gerçekten.
Fela'le ba'dukum a'lem bi hüccetihi. Olur ki bazılarınızın dili laf yapar, ağzı laf yapar. Delilini çok ortaya güzel koyabilir. Öteki haklı olduğu halde konuşamaz. Yani insan haklı olduğu halde kendisinin derdini anlatamayabilir, delilini ortaya koyamayabilir, konuşmayı beceremeyebilir. Ben de diyor o güzel konuşana göre hüküm veririm. Halbuki o haksızdır. olabilir. Böyle insanlar var gerçekten. Adam bir şey anlattığı zaman hemen ikna ediyor. Öteki haklı olduğu halde ikna edemeyebiliyor. Eyyüme racun galaytu lehu bimali imriin müslimin. Kime diyor? Diğer bir Müslümanın malını haksız yere hükmedersem bilmeden. Çünkü insanım. Fe inneme hiye kıt'atu min nari cehennem. İşte bu cehennem ateşten bir parçadır. Akta oha. Ben ona vermişimdir. Beşer olarak. Fe la te'kulüha. Sakın onu yemesin. Baştan uyarıyorum. Kendisi biliyor çünkü. Ben bilmiyorum.
Fakat hocam çok ilginç bir şey. Hani yine bundan hareketle belki bir hadis-i şerif olarak nakledilmiş olabilir. Nahnu nahkumu biz zavahir vallahu ya'lemu serayir. Evet. Biz diyor zahire göre amel ederiz. İşin gizli tarafını Allah bilir diye. Buhari rivayet edeceğim bu. Peygamberimiz aleyhisselam burada ya ben adamın ciğerini okurum. İşte efendim sen yalan söylüyorsun. Ben efendim anlarım ederim tarzında hocam. Allah'ın peygamberi olarak böyle bir iddiada bulunmuyor.
Evet.
Yani hakikaten burada efendim Resul Efendimiz aleyhisselam. O da Allah'ın bir kulu. Cenab-ı Hakk'ın bildirdikleri var. Vahiy alıyor. Ama ben senin işte efendim kalbini okurum, zihnini okurum. Efendim onu efendim yüzünden anlarım, yalan söylerim falan. Onu ortaya çıkarım falan gibi hocam. Bir şeyde de Efendimiz aleyhisselam buyurmuyor. Dolayısıyla bu hükmederken oradaki ileri süren delillere bakmak gerektiğini, işte iyi dinlemek, şahit dinlemek gerektiğini, o hukuk neyi gerektiriyorsa onun usulü ona göre hareket etmek gerektiğini bize göstermiş oluyor.
Evet. Yani kendisinden sonraki hakimlere örnek olduğu için hocam. Yani kendisinden sonraki hakimler böyle olacaklar. İnsan. Yani kendisi belki Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın verdiği ferasetle falan olayı anlayabilirdi ama o yönü çok örnek değil yani insanlar için. Peygamberlik yönü. Herkes peygamber olmayacak. Kendisinden sonrakiler normal insan olacaklar. İşte normal insan neye bakar? İşte
örnek oluyor tabii peygamberimize. Yani
delillere bakar. Evet. Delillere bakar, dinler, şahitler dinler. Tabii iki tarafı da dinlemesi gerekiyor. Bütün gayretini gösterecek ama buna rağmen birileri çok maharetli olabilir. Avukatı çok güçlü olabilir. O davayı kazanabilir. Böyle bir durum olabilir diyor. Gerçekten ne oluyor şimdi hocam? Ama diyor siz herkes kendisini çok iyi biliyor. Eğer diyor haksız ise sakın diyor bunu yemesin. O aldığı şey ateştir. Ya biz davayı kazandık kardeşim. Bak mahkemenin kararı var. Senin o davayı kazanman ahirette de kazanman anlamına gelmiyor. Dünyada kazandın ama ahirette ateş alıyor olabilir. Bazı insanlar belki bunu karıştırıyor olabilir hocam. Biz davaya kazandık. O zaman Allah katında haklıyız gibi
düşünebilirler.
Düşünebilir belki aldanabilir. Böyle değil diye bunu baştan söylüyor Peygamberimiz. Herkes kendisi çok iyi biliyor. Çünkü ve entüm ta'lemu ayetinin son kısmını ifade ediyor değil mi hocam?
Evet.
Yani ve entüm ta'lemu bile
bile. Bile hocam.
Yani sen biliyorsun.
Hocam rüşvet vererek. Hı-hı. Yani hakimlere, savcılara, hı-hı, avukatlara rüşvet, evet, vererek. Ve entüm ta'lemuna ennekum ene alel batıl.
Evet.
Ennekum ala gayril hak. Yani haksız olmadan, hı-hı, haksız olduğunuzu, haklı olmadığını kesin bilerek.
Evet.
Sen ne yapıyorsun? İşte buradaki yemin eden, hı-hı, etmek isteyen sahabenin durumunda olduğu gibi onu gasp etmek istiyorsun, almak istiyorsun falan böyle. Böyle, evet, olunca da, evet, savunacak bir tarafı yok mu işin hocam?
Karşıdakinin nasıl olsa delili yok,
evet,
şahidi yok, kanununda açıkları var. Şimdi kanunların açıklarını kullanarak, insanların karşısındakinin zaafını kullanarak kendinin haksız olduğunu bile bile bunu yürütme, devam etme. Çünkü sen biliyorsun bunu. Bunu zaten Abdullah bin Abbas Hazretleri de bu ayet-i kerime diyor. Heze fir racul yekûnü aleyhi mal. Bu adam diyor üzerinde bir mal var. Ve leyse aleyhi fihi beyine. Bununla ilgili bir delil de yok. Malını istiyor, dava ediyor. Delili olmadığı için ödemesi gerekiyor. Hakimlere de ödememek için rüşvet veriyor. Ve diyor bu adam haksız olduğunu biliyor. Ve ve yâlim ennehu âsimun âkilun harame. Günahkar olduğunu, haram yediğini biliyor ama sırf delil olmadığı için işte hakimler,
yani diğer tarafın zafiyetinden,
işte
efendim kanun, yani boşluklarından istifadeyle,
evet,
haksız yere onu elde etmek istiyor.
Evet, bu tur insanlar için inmiştir demiş hocam.
Evet. Şimdi hocam bizim kaynaklarımızda, hı-hı, büyüklerimizin, yani alimlerimizin, hak dostlarının böyle alışverişlerde, hı-hı, kulaklarındaki hassasiyeti ilgili tabii çok güzel şeyler var.
Evet.
Bize nakledilmeyen kribeler var. Bunlar bize abartılı falan gibi gelebilir ama yani meselenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu, bu konuda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini bize ne yapıyor? Bunlar öğretmiş oluyor yani bu, hı-hı, menkıbeler. Nevzi haseneler diyelim.
Evet.
Burada hocam Ebu Hanife Hazretleri, bizim de mezhebimizin imamı, Ebu Hanife Hazretleri'nin bir alacak verecek hususundaki dikkatini gösteren bir menkıbeyi arz etmek,
evet,
istiyorum.
Evet hocam.
Nakledilir ki diyor Ebu Hanife'nin bir meclisinde alacağı varmış. Hı hı. Meclis bir komşusuyla işte bir şey olmuş, ona borç vermiş. Bir gün borcunu istemek üzere meclisinin evine gitmiş. Tam evin kapısına geldiğinde ayakkabısına bir pislik bulaşmış Ebu Hanife Hazretleri'nin. Hı hı. Pisliği atmak için ayakkabısını silkeleyince düşen pislik meclisinin evinin duvarına sıçramış.
Evet.
Ebu Hanife Hazretleri ne yapacağını şaşırmış ve kendi kendine ne yapsam acaba? Bu pisliği duvarın üzerinde bıraksam meclisin duvarı pis kalır. Kazısam pislikle birlikte duvarın toprağında kazımış olurum. İki davranışım da uygun olmaz.
Evet.
Diye düşünmüş ve çalmış meclisinin kapısını. Kapıyı açan cariyeye, o da hizmetçiye, efendine Ebu Hanife'nin kapıda bulduğunu haber ver demiş. Onun borç istemeye geldiğini zanneden meclisi özür dilemeye başlamış. Meclisinin bu mahcubiyeti karşısında Ebu Hanife duvar olayını anlatarak, asıl özür dilemesi gereken benim, bu duvarı nasıl temizleyebilirim acaba diye sormuş. Meclisi Ebu Hanife'nin bu içten samimi davranışı karşısında, önce ben kendi nefsimi temizleyeceğim cevabını vermiş ve hemen Müslüman olmuş. Buradaki nükte, Ebu Hanife Hazretleri'nin Mecusi'ye böyle basit bir konuda dahi haksızlık etmekten sakınarak samimi ve nazik davranması sebebiyle Mecusi'nin Müslüman olup ebedi vefattan kurtulmasıdır. Çünkü haksızlıktan sakınan iki cihan saadetine erişir, zulmeden Allah'ın yardımından uzak kalır. Yani bir inceliktir bu. Bir hassas bir efendim, noktadır ama gönülleri de fetheden bir güzel ahlak tabi hocam bu.
Yani şimdi bugünkü beton duvarları düşününce bunu anlayamayabiliriz hocam. Ya ne olacak, beton duvar yıkarsın gider mi?
Evet ama topraktır hocam.
Şimdi o kireçtir. Eski, o zamanki ev çamurla sıvanıyor. Tabii ki onu temizlemek için o çamuru da dökmek gerekiyor. Dökülünce duvar zarar görüyor. Artık bu sefer yeniden sıva yapmak gerekiyor. Büyük bir zarar oluyor. Bugün olmaz zarar ama o zamanki durumda zarar oluyor.
Çok meşhur hocam bir hikaye. Yani rahmetli Mustafa'nın üstazım anlatmış olduğu yine bu. Kul, yani hukukla ilgili olarak.
Evet.
Onu bir zaman zaman da anlatıyoruz veya yazılarda da efendim hep örnek olarak veriliyor. O rahmetli Mustafa'nın üstazımızın hatırası aynı zamanda o. Mollare bir şey hocam. Hı-hı. Buyuruyor ki bir diyor İşte ticaret yaparken de tanıdığım Müslüman olmuş bir Yahudi vardı diyor. Musa Efendi üstadımız. Merak ettim diye sordum diyor. Sen ne, hangi sebeple Müslüman oldun? O da diyor ki biz bir Molla Rebi denen bir zatla aynı apartmanda oturuyorduk. Biz işte efendim giriş katta oturuyorduk. Onlar da işte 2-3. katında oturuyorduk. Fakat iyi insanlardı. Yani çok hakka hukuka dikkat eden insanlardı. Biz diyor zaman zaman geceleri gider diyor. Bazı alemlere katılır gelirken diyor. Seher vakitlerinde şöyle 3 gibi 4 gibi onun hep işte ışığının yanlarını falan görürdük. Herhalde bu da ibadete kalktı falan diye düşünürdük diyor. Ve diyor Acı Badem taraflarında tarlalarımız vardı. O da ineklerde falan vardı diyor böyle. Bir gün baktım diyor bir molla elinde 2 bakraç kova dolusu süt diyor. Kapıya geldi, kapıyı çaldı. Nedir diye sordum. Dedi ki komşu bu sende bu sütler senin. Niye? Ben geçen efendim tarlada bizim ineklerin size adaya girdiğini gördüm. Dolayısıyla hak geçmiş oldu. Bunları sana getirdim. Dedim ki komşu ya bu şeyin lafı mı olur yani kalsın helal olsun falan dedimse de diyor. Olmaz dedi. Ve bir hafta boyunca diyor o sütleri getirdi. Niye getiriyorsun diye sordum. O ineklerin yedikleri otların tahavvülatı tam sonuçlanıncaya kadar bitinceye kadar bunu getirmem lazım dedi diyor.
Etine geçecek sonra
evet,
etinden çıkacak.
Çıkacak falan tarzında. Bu şekildeki diyor bir hakka hukuka dikkatli riayeti sebebiyle diyor. Bu insan dini güzel bir dindir diye düşünerek diyor ona iman etmiş olduk. Ve Müslüman olmuş olduk diye ona anlatmış oluyordu. Rahmetli Musa Efendi üstadımız.
Evet.
Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Allah razı olsun. Ve bütün dinleyenlerimize hürmetle muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.